Ayrım 23.
Belki söylesem üzülürdünüz. Yahut da benim iyi niyetimi anlamayarak bunu bir hakaret sayardınız. Bense buna dayanamazdım. Sözlerimi geri alırdım. İyi niyetlerim toza toprağa karışır ve sonunda ertesi gün buluşmak için sözleşirdik. Şimdi sizden uzakken durum çok farklı. Tatlı gözleriniz, sevimli güzel yüzünüz karşımda değil. Önümdeki kağıt sessiz ve sabırlı. Size şu cümleyi rahat rahat yazıyorum. Yalan, hiç de rahat değilim. Artık birbirimizi görmeyeceğiz. Bu doğru. Başka birisi olsa şunu da eklerdi. Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum. Ama ben size yalan söylemiyorum. Acımın bir gösteriş olmasını istemiyorum. Çünkü dertleri, pişmanlıkları arttırmak neye yarar? Bu çeşit yalanlarda sevgiyi daha fazla kökleştirmek umudu saklıdır. Bense bu duyguyu sizde ve bende kökünden kazımak istiyorum. Zaten gözyaşları ya boş hayalcilere ya da bir kadını sözle baştan çıkarmak isteyenlere yarışır. Ben size bunları uzun bir yolculuğa çıkan iyi bir dostla vedalaşır gibi söylüyorum. 3-4 hafta daha beklesem çok geç olurdu. Aşk bir ruh gangreni. O kadar çabuk ilerliyor ki daha şimdiden ne haldeyim? Zamanı saatlerle, dakikalarla değil, güneşin doğup batmasıyla değil, sizinle ölçüyorum. Onu gördüm, görmedim. Göreceğim, görmeyeceğim. Gelecek, gelmeyecek. Bütün bunlar gençlikte güzel. Çünkü gençlik heyecanların tatlısına, acısına kolayca dayanır. Benim yaşımda insan huzuru arıyor. Ben uykulu ve uyuşuk huzura alışmışım. Fırtınalara tahammülüm yok. Çokları benim bu hareketime şaşarak ne diye kaçıyor der. Çokları da gülecek. Gülsünler, umurumda değil. Sizi görmemeye katlandıktan sonra nelere katlanamam ki? Derin kederim içinde bir tesellim şu ki, hayatımızın bu kısa devresi hafızamda her zaman temiz ve ışıklı bir hatıra olarak kalacak ve beni tekrar eski ruh uyuşukluğuma düşmekten koruyacak. Bu hatıra size de hiçbir zarar vermeyecek ve gelecekte gerçek aşkı bulmanıza yardım edecektir. Alasmaldık meleğim. Çabuk uçup gidin. Yanlışlıkla kötü bir dala konduğunuzu görerek ürken bir kuş gibi çevik, neşeli ve hafif uçup gidin. Oblomov ilham içinde yazıyordu. Kalemi kağıtlar üzerinde uçuyor, gözleri parlıyor, şakakları yanıyordu. Mektup bütün aşk mektupları gibi uzadıkça uzadı. Aşıkların gevezeliği korkunçtur. Oblomov hayretle düşündü. Garip şey. İçimde artık üzüntü yok. Bayağı mutluyum. Neden böyleyim? Herhalde ruhumdaki ağırlığı mektuba boşalttım da ondan. Mektubu okudu, katladı ve mühürledi. Zahar, hizmetçi geldiği zaman şunu genç bayana gönder. Baş üstüne. Oblomov gerçekten keyifliydi. Kanepe üstünde bağdaş kurup oturdu. Kahvaltı yok mu? Diye sordu. İki yumurta yedi ve bir pura yaktı. Kalbi dolu, kafası işlekti. Yaşıyordu. Olga'nın mektubu nasıl alacağını, nasıl okuyacağını, okuduktan sonra nasıl şaşacağını, ne hale geleceğini düşünüyordu. Sonra ne olacak? Önündeki günün imkanları, yenilikleri ona haz veriyordu. Kalbi sabırsızlıkla çarparak kapının çalınmasını bekliyor. Acaba hizmetçi geldi, gitti mi? Olga mektubu okudu mu? Diye sabırsızlanıyordu. Hayır, dışarıda ses seda yoktu. Endişelenmeye başladı. Bu da ne demek? Kimse gelmedi, nasıl olur? İçinden gizli bir ses ona fısıldadı. Ne diye merak ediyorsun? Senin beklediğin de bu değil mi? Kimse gelmezse sen de ilgini kesersin. Oblomov bu sesi dinlemedi. Yarım saat sonra avluda arabacıyla oturan Zahar'a sesini duyurabildi. Kimse gelmedi mi? Bir haber yok mu? Diye sordu. Geldi. Ne söyledin? Evde olmadığınızı, şehre gittiğinizi söyledim. Oblomov'un gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne diye böyle söyledin? Uşak geldiği zaman ne yapmanı söylemiştim? Uşak gelmedi ki, hizmetçi kız geldi. Mektubu verdin mi? Hayır, vermedim. Siz bana ilk önce evde olmadığınızı söylememi, sonra da mektubu vermemi emrettiniz. Uşak gelince mektubu vereceğim. Vay ahmak herif, sen benim katilim olacaksın. Mektup nerede? Ver bana. Zahar mektubu getirdi. Bir hayli kirlenmişti. Oblomov öfkeyle mektubun üzerindeki kirleri göstererek, ellerini yıkasana be herif dedi. Zahar yan yan bakarak cevap verdi. Ellerim temiz. Oblomov Anisya'yı çağırdı. Anisya'nın başı kapıdan gözüktü. Bak şu Zahar'ın yaptığı işe. Al şu mektubu, İlginskilerin uşağına yahut hizmetçi kıza ver. Genç bayana götürsün, anladın mı? Evet efendim, verin mektubu. Dediğiniz gibi yaparım. Ama Anisya çıkar çıkmaz Zahar mektubu elimden aldı. Defol oradan karı, sen kendi işlerine bak. Az sonra hizmetçi kız tekrar geldi. Zahar kapıyı açarken Anisya da yaklaştı. Zahar öfkeyle sordu. Ne arıyorsun burada? Ne olur canım, bakmaya geldim. Zahar karısına dirseğini kaldırarak, çekil git, Daha da neler dedi. Anise gülümseyerek uzaklaştı. Fakat kapının aralığından Zaharın efendisinin emirlerini yerine getirip getirmeyeceğini gözetlemeye hazırlandı. İlya İliç gürültüyü duyarak dışarı çıktı. Ne var Katya? Olga Sergeyevna nereye gittiğinizi öğrenmek istedi ama bir yerlere gitmemişsiniz. Gidip haber vereyim. Oblomov, evdeyim. Zaharın uydurmaları bunlar dedi. Al şu mektubu Olga Sergeyevna'ya ver. Peki, baş üstüne. Kendisi nerede şimdi? Köye gitti. Dedi ki kitabı bitirdiyseniz saat 2'ye doğru parka geleceksiniz. Katya gitti. Oblomov biraz sonra köye doğru yürüdü. İçinden, hayır gitmeyeceğim diyordu. Her şeyin biteceği bir sırada ne diye heyecanlanayım? Uzaktan Olga'nın tepeye doğru yürüdüğünü gördü. Katya yanına gitti, mektubu verdi. Olga bir an durdu, mektuba baktı. Biraz düşündükten sonra Katya'yı gönderdi. Ve parkın yollarından birine girdi. Oblomov tepenin etrafında yürüdü. Olga'nın yürüdüğü yolun öbür ucundan parka girdi. Yolun ortalarına doğru fundalıklar arasında çayıra oturup Olga'yı bekledi. Buradan geçer herhalde diye düşündü. Kendimi göstermem, sadece onu görürüm ve artık ebediyen ayrılırım. Olga'nın ayak seslerini beklerken kalbi yerine sığmıyordu. Ses seda yoktu. Tabiat kendi alemindeydi. Her tarafta göze görünmeyen ufak tefek bin bir hareket var. Fakat tabiat gene de muhteşem bir huzur içinde. Çayırın içinde canlı yaratıklar kımıldanıyor, sürünüyor, hepsi telaş içinde. Karıncalar itişe kakışa dört bir yana koşuşuyor. Yüksek bir yerden bir pazar yeri de tıpkı böyle görünürdü. Aynı birikmeler, aynı kaynaşmalar, çekişmeler. Bir çiçeğin üstünde bir eşek arısı vızıldıyor. Çiçeğin içini görmeye çalışıyordu. Öte yanda bir sürü sinek bir ağacın gövdesinden sızan özün çevresinde kaynaşıyordu. Dalların arasında bir kuş hep aynı sesle ötüyor, belki de eşini çağırıyordu. İki kelebek birbirinin çevresinde vals eder gibi dönerek ağaç gövdeleri arasında dolaşıyordu. Otların arasından kuvvetli bir koku ve sürekli bir vızıltı geliyordu. Oblomov tabiatın bu gayretli hayatına bakarak incecik seslere kulak vererek düşünüyordu. Neler oluyor şu tabiatta? Ama dışarıdan her şey ne kadar sakin, ne kadar rahat görünüyor. Hala ayak sesi yoktu. Nihayet Oblomov yavaşça dalları açarak işte geliyor dedi. Ah o da ne? Ağlıyor. Aman yarabbi. Olga ağır ağır yürüyor ve bir mendille gözyaşlarını siliyordu. Fakat siler silmez tekrar yaşlar boşanıyordu. Gözyaşlarını durdurmak, onları ağaçlardan bile saklamak istiyordu ama elinde değildi. Oblomov, Olga'nın ağladığını hiç görmemişti. Böyle bir şey beklemiyordu. Bu gözyaşları içini yakıyor. Fakat bir ateş değil, tatlı bir sıcaklık duyuyordu. Arkasından koştu. Tatlı bir sesle, ''Olga, Olga'' dedi. Olga durdu, arkasına baktı, Oblomov'u hayretle süzdü, sonra başını çevirip yürümeye devam etti. Oblomov yanına gelerek, ''Ağlıyorsunuz'' dedi. Olga'nın yaşları büsbütün arttı, artık kendini hiç tutamıyordu. Mendilini yüzüne tutarak hıçkırıklar içinde yoldaki ilk sıranın üstüne oturdu. Oblomov, Olga'nın elini tutup yüzünden uzaklaştırmaya çalışarak şaşkınlık içinde mırıldanıyordu. ''Ah ben ne yaptım?'' Olga, ''Bırakın beni'' dedi, ''Gidin.'' Ne işiniz var burada? Ağlamamam lazım, biliyorum. Ne diye ağlıyorum? Haklısınız, hayatta her şey olabilir. Oblomov önünde diz çökerek sordu. Göz yaşlarınızı durdurmak için ne yapayım söyleyin. Emredin, her şeyi yapmaya hazırım. Beni ağlatmak elinizdeydi. Ama göz yaşlarımı durdurmak artık elinizde değil. Her şeyi yapacak kadar güçlü değilsiniz. Bırakın beni. Olga mendiliyle tekrar yüzünü kapadı. Oblomov ona baktı. Ve içinden kendine lanet ederek, kör olası mektup dedi. Olga sepeti açtı. İçinden mektubu çıkararak alın dedi. Bende kalmasın. Onu görüp tekrar ağlamak istemiyorum. Oblomov mektubu cebine koyup sustu. Başını önüne eğdi. Ama niyetlerimin iyi olduğunu herhalde kabul ediyorsunuz Olga. Mutluluğunuzun benim için ne kadar değerli olduğunu ispat etmiş olmuyor muyum? Olga içini çekerek evet mutluluğum sizin için pek değerli. Hayır İlya İliç. Siz benim mutluluğumu kıskandınız, bozmak istediniz. Bozmak mı? O halde siz benim mektubumu okumadınız. Tekrar anlatayım. Sonuna kadar okumadım. Yaşlar gözlerimi kapadı budalalığımdan. Ama sonunda neler olduğunu tahmin ettim. Ağlamamı istemiyorsanız tekrar anlatmayın. Olga tekrar ağlamaya başladı. Ben gelecekteki mutluluğunuz için sizi serbest bırakıyorum. Kendimi feda ediyorum. Sanıyor musunuz ki bunu için için ağlamadan rahatça yapıyorum? Ne diye yapıyorum bunu? Olga ağlamayı keserek Oblomov'a döndü. Ne diye mi? Fundalıklar arasında benim ağladığımı görmek için. Acaba ağlayacak mı, ağlamayacak mı? Nasıl ağlayacak? Ne diye saklandınız? Bunun için işte. Mektupta yazdıklarınız doğru olsaydı, benden ayrılmaya gerçekten razı olsaydınız, beni görmeden Avrupa'ya giderdiniz. Oblomov sitemle, ne diyorsunuz? Diye başladı ama cümlesini bitiremedi. Olga'nın sözü onu şaşırtmıştı. Çünkü doğru olduğunu birden anlayıvermişti. Olga, evet dedi. Dün size benim seviyorum demem lazımdı. Bugün ağlamamı istediniz. Yarın da belki ölümümü görmek istersiniz. Olga, bana nasıl bu kadar ağır sözler söyleyebiliyorsunuz? Sizin ağlamanızı değil, gülmenizi görmek için hayatımın yarısını verebileceğimden emin değil misiniz? Evet, şimdi belki gülmemi istersiniz. Çünkü bir kadının sizin için ağladığını gördünüz. Hayır, siz kalpsizsiniz. Ağlamamı istemediğinizi söylüyorsunuz. Öyle olsa beni ağlatmazdınız. Oblomov ellerini göğsünde kavuşturarak, ama ben nereden bileydim diye haykırdı. Seven bir kalp bilir. Ne istediğini, neler olabileceğini önceden kestirir. Ben dün buraya gelecek durumda değildim. Misafirlerim vardı. Ama beni beklemek sizi üzer diye, uykunuzu kaçırırım diye geldim. Size acı vermek istemedim. Siz beni ağlar görmekten zevk alıyorsunuz. Peki görün işte, rahat edin, gözleriniz doysun. Olga tekrar ağlamaya başladı. Olga, ben yine de uyumadım. Bütün gece acı çektim. Rahat olmamı bana çok gördünüz. Eğer ben bugün ağlamasaydım sizin uykunuz kaçacaktı. Oblomov uysal bir şefkatle, peki ne yapayım şimdi? Af mı dileyim sizden? Olga tekrar yüzünü silerek, insan çocukken af diler ya da kalabalıkta birinin ayağına bastığı zaman. Böyle işlerde af dilemekten bir şey çıkmaz. Fakat Olga, ya söylediklerim doğruysa? Ya ben haklıysam? Ya aşkımız bir hataysa? Ya başka birini severseniz? Bana bakınca yüzünüz kızarırsa? Peki ne olur? Olga bunu sorarken ona öyle derin, öyle alaycı ve keskin gözlerle baktı ki Oblomov bocaladı. Kendi kendine, senden bir şey öğrenmek istiyor. Dikkat et İlya İliç dedi. Aşkları bir hata olunca hiçbir bakımdan müdafaa edilemeyeceğine göre Olga'nın sorduğu soruya ne anlam vereceğini bilmiyor, neler düşündüğünü bir türlü kestiremiyordu. Ona endişeyle bakarak sorusunu tekrarladı. Nasıl ne olur? Olga ne demek istediğini bilen bir insanın emin ve azimli bakışıyla Oblomov'u süzdü. Kurnazca, uçuruma düşmekten korkuyorsunuz. Sizi artık sevmeyeceğim zaman çekeceğiniz acıdan korkuyorsunuz. Bu işin sonu kendiniz için fena olacak diye korkuyorsunuz. Oblomov gene ne demek istediğini anlamadı. Fakat şunu düşünmüyorsunuz. Başka birini sevecek olursam ben mutlu olacağım. Aşık olacak olursam benim için her şey yolunda gidecek. Madem ki siz benim mutlu olmamı istediğinizi, hayatınızı bile benim mutluluğum uğrunda feda etmeye hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. Oblomov gözlerini kırpıştırarak Olga'ya dikkatle baktı ve içinden demek buymuş düşündüğü. Doğrusu bunu beklemiyordum. Olga zehirli bir bakışla onu tepeden tırnağa süzdü ve devam etti. O kadar tasasına düştüğünüz mutluluğum, bu sabahlar, bu akşamlar, bu park, benim sizi seviyorum deyişim, bütün bunların hiçbir değeri yok mu? Bütün bunlar fedakarlığa, acıya değmez mi? Oblomov, Olga'nın ne demek istediğini kavrayarak, perişan bir halde kendi kendine, yer yarılsa da yerin dibine geçsem dedi. Olga daha fazla coşarak devam etti. Ya siz kitaplardan, işinizden, insanlardan bezdiğiniz gibi bu aşktan da bezerseniz ne olacak? Günün birinde rakip bir aşk olmaksızın yanı başımda, kanepenizdeki gibi uykuya dalarsanız ve benim sesim sizi uyandıramazsa, kalbinizdeki dağılıverirse, bana başka bir kadını değil sadece hırkanızı tercih edersiniz. Oblomov ondan biraz uzaklaşarak azap içinde sözünü kesti. Olga, buna imkan yok. Niçin olmasın? Benim yanıldığımı, başka birine aşık olacağımı söylüyorsunuz. Ben de sizin bir zaman sonra beni sevmez olacağınızı sanıyorum. O zaman ne olacak? Şimdi yaptığım şeye o zaman nasıl bir özür bulacağım? Başkalarını bir yana bıraksak bile kendi kendime ne söyleyeceğim? Bu düşünce zaman zaman benim de uykumu kaçırıyor. Ama ben geleceğe ait şüphelerimle sizi üzmüyorum. Çünkü ben umutların en iyisine bağlanıyorum. Ben de mutluluk korkuyu bastırıyor. Ben sizin gözlerinizin parlamasına, beni aramak için tepeleri tırmanmanıza, uyuşukluktan kurtulup bana bir kitap yahut bir çiçek getirmek için şehre koşmanıza, benim için gülmenize ve hayata bağlanmanıza değer veriyorum. Bir hata işliyorsam, sonradan buna vahlanacaksam, elini kalbine koyarak, hiç olmazsa şuramda duyuyorum ki gelecek günler benim yüzümden fena olmayacak. Demek kader bana engel oldu. Tanrı'nın isteği bu değilmiş diyeceğim. Gelecekte gözyaşı dökmekten korkmuyorum. Ah ne kadar mutluydum bugüne kadar. Oblomov yalvardı. Tekrar mutlu olun ne olur. Önünüzde karanlıktan başka bir şey görmüyorsunuz. Mutluluğun sizce bir değeri yok. Nankörlük bu sizinki, aşk değil. Buna Oblomov, Olga'ya bakmaya, onunla konuşmaya, ondan af dilemeye cesaret edemeyerek cümlesini tamamladı. Bencillik denir. Olga tatlı bir sesle, başladığınız yolda devam edin dedi. Oblomov ona baktı. Gözleri kurumuştu. Düşünceli düşünceli yere bakıyor, şemsiyesiyle kumun üstüne bir şeyler çiziyordu. Gidin tekrar sırt üstü yatın. Hata işlemek yahut uçuruma düşmek tehlikesi kalmaz. Oblomov vicdan azabı içinde mırıldandı. Kalbimi mutluluğa bırakacak yerde hem kendimi hem de sizi zehirledim. Bir kıvas için zehirlenmezsiniz. Olga, pek zalimsiniz. Ben bu kadar acı çekerken... Evet, sözde acı çekiyorsunuz. Uçurumlara düşüyorsunuz. Hayatınızın yarısını veriyorsunuz. Derken şüpheler ve uykusuz geceler başlıyor. Oblomov içinden söyledikleri ne kadar doğru, ne kadar açık dedi. Ama bunu yüksek sesle söylemekten utandı. Ne diye bu gerçeği kendisi bulamamıştı da daha yeni yaşamaya başlayan bir kadın ona anlatmıştı. Olga ne kadar çabuk büyüyüvermişti. Daha pek az önce bir çocuk gibiydi. Olga ayağa kalkarak, artık birbirimize söyleyecek sözümüz kalmadı dedi. Alasmaldık İlya İliç. Gidin ve rahat olun. Sizin için mutluluğun anlamı bu. Oblomov elini tutarak, Olga durun, Allah aşkına durun. Her şeyin böyle yeniden aydınlandığı bir sırada beni kovmayın. Ne istiyorsunuz benden? Sizi sevmemin bir hata olmasından şüphe ediyorsunuz. Bu şüphenizi önleyemem. Belki de gerçekten bir hatadır. Ne bileyim. Oblomov Olga'nın elini bıraktı. İçini yine ateş sarmaya başlamıştı. Yine eskisi gibi şüpheyle Olga'ya bakarak sordu. Nasıl? Bilmiyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? İçiniz size bir şeyler söylemiyor mu? Hiçbir şey söylemiyor. Size dün neler duyduğumu söyledim ama bir yıl sonra ne olacağını bilemem ki. Fakat bir mutluluğun arkasından başka bir mutluluk gelebilir mi? Siz ki benden daha tecrübelisiniz. Söyler misiniz? Oblomov, Olga'nın düşüncesini daha fazla kuvvetlendirmek istemeyerek sustu. Elinde bir akasya dalı sallıyordu. Dersini tekrarlayan bir öğrenci gibi. Hayır, aşk bir defa gelir. Ya, gördünüz mü? Ben de öyle diyorum. Belki size olan aşkım biter. Belki hata işlediğim için acı çekerim. Belki ayrılırız. Ama iki defa, üç defa sevmek... Hayır. Hayır, buna inanmak istemem. Oblomov içini çekti. Belki kelimesi içini kemiriyordu. Dalgın ve sessiz Olga'nın arkasından yürüyordu. Fakat her adımda kalbi biraz daha aydınlanıyor. O gece icat ettiği hata kelimesi ona artık çok uzak görünüyordu. Birdenbire, ne yapalım, yalnız aşk değil, bütün hayat böyle diye düşündü. İnsan her önüne çıkanı bir hata diye atacak olursa, doğruya ne zaman rastlayacak? Ben ne biçim adamım? Gözlerim kör mü oldu benim? İki parmağıyla Olga'nın eline dokundu. Olga durdu. Olga, dedi. Siz benden daha zekisiniz. Olga başını salladı. Mağrur bir güvenle, hayır, daha basit ve daha cesaretliyim. Sizin korktuğunuz nedir? Sizi endişeye düşüren gerçekten aşkın biteceği düşüncesi midir? Oblomov güvenle, artık korkmuyorum dedi. Sizinle birlikte gelecekten korkum yok. Olga ona dönerek alayla, geçenlerde bu cümleyi bir yerde okumuştum. Suda galiba. Yalnız orada bu cümleyi bir kadın bir erkeğe söylüyordu. Oblomov kıpkırmızı kesildi ve yalvardı. Olga, bırakın her şey dünkü gibi kalsın. Artık hatalardan korkmayacağım. Olga bir şey söylemedi. Oblomov ürkek ürkek sordu. Ne diyorsunuz? Olga gene cevap vermedi. Madem bir şey söylemiyorsunuz, bari bir işaret. Bir leylak dalı. Leylaklar geçti artık. Bakın hepsi solmuş. Leylaklar geldi geçti. Mektup da öyle olsun. Olga başını salladı. Oblomov arkasından mektubu, dünkü mutluluğu solmuş leylakları düşünerek yürüyordu. Gerçekten leylaklar soluyor. Ne diye bu mektubu yazdım? Beni dün gece uyutmayan, bu sabah mektubu yazdıran neydi? Şimdi artık içim rahatlayınca, esnedi. Müthiş uykum geliyor. Mektubu yazmamış olsaydım bütün bunlar olmayacaktı. Olga ağlamayacaktı. Her şey dünkü gibi kalacaktı. Bu ağaçlı yolda rahatça oturacaktık. Birbirimize bakıp mutluluktan söz edecektik. Bugün, yarın hep böyle geçecekti. Ağzını gere gere esnedi. Birdenbire aklından başka bir düşünce geçti. Ya mektup dediği etkiyi yapsaydı? Olga fikrini kabul edip başına geleceklerden onun gibi korksaydı, onun sözde tecrübesini sağduyusunu dinleyerek ayrılmaya, onu unutmaya razı olsaydı, Allah korusun, buraya veda etmek, şehre gitmek, yeni binaya taşınmak, geceler bitip tükenmek bilmeyecek, günler birbirinden tatsız, birbirinden sıkıntılı, renksiz geçecekti. Nasıl yaşayacaktı? Ölümden beter bir hale düşecekti, hasta olacaktı. Ondan ayrılmak istememişti, buna dayanamazdı. Tekrar ona döner, görmek için yalvarırdı. Kendi kendine, ne diye yazdın bu mektubu, diye sordu. Olga Sergeyevna, ne var? Size bir şey daha itiraf etmek istiyorum. Nedir? Bu mektuba hiç lüzum yoktu. Hayır, bu mektup lazımdı. Olga ona başını çevirdi. Yüzünün halini görünce güldü. Oblomov'un uykusu birden dağıldı ve gözlerini hayretle açtı. Lazım mıydı? Oblomov şaşkın şaşkın Olga'nın sırtına baktı. Fakat yeldirmenin püsküllerinden başka bir şey göremedi. Peki ama bu gözyaşları, bu sitemler neydi? Bir hile mi acaba? Ama Olga'nın hile yapmadığı belliydi. Yalnız dar kafalı kadınlar hileye başvurabilir. Zekaları doğru işlemediği için hile yoluyla günlük meselelerini halletmeye çalışırlar. Hayatın büyük yollarının nereye gittiğini göremeden kendi küçük düşüncelerini bir dantela gibi örerler. Hile bozuk para gibidir. Onunla büyük şeyler satın alınmaz. Bozuk parayla bir insan ancak birkaç saat yaşayabilir. Hileyle bir şeyi gizleyebilirsiniz. Bir adamı aldatabilirsiniz. Ama onunla geniş bir ufka varamazsınız. Büyük olayları bir sonuca götüremezsiniz. Hile kısa görüşlüdür. Burnunun ucundakini iyi görür. Fakat çok defa insanı başkaları için hazırladığı tuzağa düşürür. Olga ise kurnaz değil, zeki bir kızdı. Mesela bugünkü meseleyi ne kadar rahatça ve açıkça çözmüştü. Her zaman da böyle değil miydi? Her şeyin gerçek anlamını derhal görüyor, parmağını tam yaranın üstüne basıyordu. Halbuki hile bir fare gibi her şeyin çevresinde gezinir ve saklanır. Böyle şey Olga'nın karakterinde de yoktu. O zaman bu sözlerin manası da neydi? Oblomov bu düşüncelerden sonra sordu. Mektup niçin lazımdı? Olga her an ona üstün olmanın verdiği bir zevkle, neşeli neşeli. Niçin mi? Çünkü benim için bütün gece uykusuz kaldınız ve bu mektubu yazdınız. Ben de bencil bir insanım. Birinci sebep bu. Madem ki bana hak veriyorsunuz, demin niçin bu kadar sistemler ettiniz? Çünkü siz bunu mesele yaptınız. Bu olayı ben istemedim. Olan oldu. Şimdi geçtiği için mutluyum. Ama siz bunu önceden hazırladınız. Hazırlamaktan zevk aldınız. Siz katı yüreklisiniz. Bunun için sistem ettim. Sonra bir de mektubunuzda bir fikir ve duygu oyunu var. Dün gece, bu sabah, her zamanki hayatınızı değil, dostunuz Stoltz'un ve benim istediğim hayatı yaşadınız. Bu da ikinci sebep. Üçüncü sebebe gelince, Olga Oblomov'a o kadar yaklaştı ki kalbine ve başına kan hücum etti. Heyecanından güç nefes alıyordu. Olga gözlerinin içine dik dik baktı. Üçüncü sebep de şu. Bu mektup bir ayna gibi sizin iyi yürekliliğinizi, inceliğinizi, bana olan ilginizi, mutluluğum hakkındaki endişenizi, temiz vicdanınızı, velhasıl Andrei Ivanovich'in sizde gördüğü ve bana anlattığı değerleri taşıyor. Ben sizi bunlar için sevdim. Uyuşukluğunuzu, tembelliğinizi bunun için hoş gördüm. Bu mektupta kendinizi istemeyerek açığa vurdunuz. Siz bencil değilsiniz İlya İliç. Bu mektubu benden ayrılmak için, beni aldatmaktan korktuğunuz için yazdınız.